Kelebekler ve İnsanlar, Üstün Dökmen, 22. ayrım. Aslında Gökhan da Ebru'ya uygun bir arkadaş değildi. Ebru kendi dünyasını evrenin tümü zanneden, ceviz kabuğuna kapanmış birisi gibi kendi mesleğini dünyanın tek mesleği sanan, bilimlere, sanatlara, hobilere dudak büken birisiydi. Tuhaf bir mesleğe sahip, bu tuhaf görünüşlü genç, onun görüş alanı dışındaydı. Zihin yapısıyla, kıyafetiyle, davranışlarıyla bir bütün olarak baktığında Gökhan'ın Ebru'yu beğenmesi söz konusu değildi. Kendi kendine telaffuz etmese de Ebru'nun fiziğini şöylesine beğenmişti. Ama o kadar. Onunla evlenmek istemezdi, arkadaşlık etmek bile istemezdi. Fiziğini de zaten ayrıldıktan az sonra unutacaktı. Gökhan Uma'yı her yönden beğendiğinden, onunla evlenmek istediğinden emindi. Ebru'yu beğenseydi bile yine de bir kusur, bir mazeret bulma konusunda kararlıydı. Çünkü Uma'yla kontratı vardı. Uma'yın da onunla. Ancak şimdi bir mazeret bulması bile gerekmiyordu. Görünen köy mazeret istemiyordu. Sonunda misafirler gitti, uğurlama törenseldi. Hanımlar yanaklarını birbirlerine yaklaştırıp havayı öptüler. Yine beklerizler, siz de buyurunlar, bunu saymayızlar, havada birbirlerine ve insanlara değmeden uçuştular. Misafirler gittikten sonra Gökhan, pasif davrandığı için kendine, bu tatsız ve gereksiz görüşmeye, onu zorladığı için de annesine kızmaya başladı. Önce ablasını arayıp sızlandı, annesini şikayet etti, telefonu kapattıktan sonra da kızdı, kızdı, köpürdü. Ve sonunda annesini cezalandırmak amacıyla görünürde masum ama aslında saldırgan bir plan yaptı kafasında. Bu planı mutlaka uygulayacaktı. Uygulamasa öfkeden ölebilirdi. 41. Plan. Misafirler gider gitmez Fatma Hanım'ın oğluna koşup Ebru'yu nasıl buldun diye sorması beklenirdi. Oysa Fatma Hanım bunu sormadı. Çünkü Ebru'yu öncelikle kendisi beğenmemişti. Böyle olunca da ortada merak ettiği bir soru kalmamıştı. Bu gelin adayıyla ilgili olarak ne oğluyla ne de eşiyle konuştu. Az sonra da Fatma Hanım kendine kızmaya başladı. Ebru'yu görür görmez nevri dönmüştü. Böyle bir gelin istemiyordu. Nereden çıkardın bu işi diye hayıflandı durdu. Bu ne rahat kızdı böyle. Az buçuk görücüye çıktığını biliyor olmalıydı. İnsan böyle mi giyinirdi? Bir ihtimal müstakbel kayınpederiyle, kayınvalidesiyle tanışmaya gidiyordu. Sanki inadına, belki gerçekten inadına, kısacık giyinmiş, fütursuzca oturmuş, sanki yatak odasındaymış gibi vücuduna sprey sıkmış, üstüne üstlük sigara da içmişti. İffet Hanım'ı aklı başında biri bilirdi. İnsan hiç mi uyarmazdı kızını? Bu kız şimdiden böyle davranırsa evlendikten sonra kim bilir neler yapardı. Fatma Hanım'ın nazarında bu kızdan gelin olmazdı. Gelin bir yana böyle birini evine hizmetçi olarak bile almazdı. Saatler geçti, Fatma Hanım sessizdi. Misafirlerle ilgili hiçbir yorum yapmadı. Adet üzerine en azından usulen, "Maşallah pek güzelmiş, pek akıllıymış" diyebilirdi, demedi. Bu sessizlikten Gökhan annesinin de gelin adayını beğenmediği sonucunu çıkardı, beklediği buydu. Planını uygulayabilirdi. Annesinin yanına gitti. "Sağ ol anne, bugün çok yoruldun" dedi. Fatma Hanım "ne demek" diye karşılık verdi. Gökhan, "Ebru'yu nasıl buldun?" Fatma Hanım böyle bir soru beklemiyordu. Soruya soruyla karşılık vermek zorunda kaldı. "Sen nasıl buldun?" diye sordu. Gökhan'ın beklediği an bu andı. Ciddi ve kararlı bir yüz ifadesiyle, sabırsız bir aşık tavrıyla cevap verdi. "Çok beğendim anne. İyi ki tanıştırdın. Evlenilecek kız" dedi. Fatma Hanım'ın başından kaynar sular döküldü. İş fenaya gidiyordu. Hemen toparlanıp, "Ben istedim diye beğenmek zorunda değilsin. Eğer beğenmediysen başka kızlar bulurum sana" dedi. Fatma Hanım aslında "bunu unut, sana başka kız bulayım" demek istiyordu. Gökhan, "yok anne, boşuna yorulma, başka kız aramaya gerek yok, bu kız çok uygun, evlenebilirim" dedi. Fatma Hanım'ın aklından "Allah yazdıysa bozsun" cümlesi geçti. Şu an büyük bir açmaz içindeydi, kendi kazdığı kuyuya düşmüştü. Oğlunun zihninde iki gelin adayı vardı, biri Umay, diğeri Ebru. Fatma Hanım ikisini de istemiyordu. Biraz önce Umay diye tutturan oğlu şimdi Ebru diye ısrar ediyordu. Bu işin sonu nereye varacaktı? Fatma Hanım kendisini çaresiz hissetti. Hayırlısı deyip odadan çıktı. Hayırlısı kelimesi bazen inşallah olur anlamında kullanılırdı. Bugün inşallah olmaz anlamında kullanılmıştı. Ne yapması gerektiğini bilemiyordu. Oğlunun inat olsun diye kendisine karşı bir tür öç alma duygusuyla Ebru'yu beğendiğini söyleyebileceği aklına hiç mi hiç gelmedi. Aysel eve akşam geldiğinde Gökhan olup biteni annesine oynadığı oyunu anlattı. Aysel önce güldü, sonra "Fazla uzatma, üzme annemi," dedi. Oldum olasıya oğullarının ilgilendiği bir kız varken ikinci bir kızla tanıştırmaya çalışan annelere bozulmuşumdur. Zerrin Koç'un Islak Kentin İnsanları diye bir romanı var. Evli oğluna kız bakan, oğlunun karısını dövmesini teşvik eden anneleri anlatıyor. Maalesef böyle ama sen yine de üzme annemizi. Ben sana yardım edeceğim diye devam etti. Gökhan da oyunu uzatmak istemiyordu fakat yine de kalkıp "Anne, sana inat olsun diye o kızı beğendiğimi söyledim," diyemezdi. Ablası "Sen bana bırak," dedi. O akşam Aysel Fatma Hanım'a "Anne, Gökhan o kızdan vazgeçti. Öyle bir anlık bir hevesmiş. Yine Umay'la evlenmek istiyor," dedi. Fatma Hanım rahat bir nefes aldı. Gerçekten derin bir soluk alıp "Çok şükür," dedi. Kabus bitmişti. Fatma Hanım'a bir süre Umay seçeneği daha olabilir gözüktü. Umay, Ebru'dan ehvendi, iyiydi, açığı, aşırısı yoktu, ayak ayak üstüne atıp sigara içmezdi. Zaten fiziksel olarak ayak ayak üstüne atması mümkün değildi. Fatma Hanım bir süre Umay'a daha ılımlı baktı. Ancak kısa süre sonra sıkıntıdan kurtulunca olanları, kafasındaki Ebru kabusunu unuttu. Yine eskiye döndü, yeni gelin adayları araştırmaya devam etti. Gökhan'ın planı kısa bir süre işe yaramıştı. Yakınlarımıza olan sevgimiz onlarla mücadele etmemizi bir süreliğine izin verir. 42. Bağlanma ve ayrılma. Umay, Gökhan'ın bir başka kızla görüştüğünü bilmiyordu. Yazışıyorlardı, konuşuyorlardı. Gün be gün Gökhan'a olan bağlılığı artmıştı. Bir gün birdenbire hesapsız, plansız, daha sonra "Nasıl yaptım?" diye hayret edeceği bir şey yaptı. İnterneti açıp Gökhan'a "Ailelerimiz evlenmemize izin vermeyecek. En azından benimkiler istemiyor. Beni kaçırır mısın?" dedi. Gökhan, "Bunu şaka mı söylüyorsun, ciddi mi?" diye sordu. Umay ciddi olduğunu söyledi. Skype'ta bir süre sessizlik oldu. Gökhan ne söyleyeceğini bilemiyordu. Elbette Umay'la evlenmek isterdi. Ama bu kaçırma denen şey nasıl gerçekleştirilebilirdi? Aklında hızla bir sürü düşünce geçti. Sonra, "İyi de Umaycığım, bir avukat nasıl kaçırılabilir? Bu kaçırma olayı sanırım daha çok tahsili olmayan köylü kızları ile ilgili bir işlem," dedi. Epeyce konuştular. Bir ara Gökhan yarı şaka yarı ciddi, "Baban nasıl bir insan? Seni kaçırırsam beni vurur mu?" diye sordu. Umay, "Babam bugüne kadar kimseyi vurmadı. Seni vurunca inan ki bu ilk olacak," dedi. Gökhan, "Sağ ol, bu beni rahatlattı. Ancak diyelim ki baban ilk kez bir vukuat işleyip beni vurdu. Eğer öldürürse sorun yok. Ya öldüremezse, sakat kalır da yürüyemezsem?" İkisi de güldüler. Gökhan bir süredir sakatlığıyla ilgili espriler yapmaya başlamıştı. Umay da bu konuda onu örnek alıyordu. Kaçma, kaçırma işi kısa sürede zihinlerinde, dillerinde olgunlaştı ikisinin de, planları basitti. Akülü sandalye kullanıyorlardı. Nüfus cüzdanlarını alıp evlerinden ayrılacaklar. Gökhan'ın bir arkadaşında birkaç gün kalıp nikah işlemlerini tamamlayacaklardı. Olur mu? Olurdu. Yardım edecek çok kişi vardı. Özellikle Gökhan'ın arkadaşları bu fikre bayılmışlardı. Hepsi modern, akıllı, pozitif bilmeye yatkın kafalı çocuklardı. Ancak içlerindeki bastırılmış maço erkek yan, kız kaçırma gibi bir erkek rolüne hayır diyemeyecek kadar güçlüydü. Hayatlarında ilk kez ve muhtemelen son kez bir kız kaçırma olayında görev alacaklardı. Ana babalardan, otoriteden gizli bir resmi nikahta, gayri resmi bir düğünde damadın resmi sadıcı olmak hayal ötesi bir heyecandı bu gençler için. Sonra bir pazar günü çok kötü bir şey oldu. Umay bir kadının kızını tanıştırmak için Gökhanlara geldiğini öğrendi. Gökhan bir kızla, bir sağlam kızla tanışmıştı. Umay tanımlanamaz bir şekilde üzüldü. Kısa sürede içinde oluşan, aşktan yapılmış o güven verici, o büyük ve yepyeni dünya tanınmaz hale geldi, yıkıldı, toz duman oldu. Hem sevdiği erkeği kaybediyordu, hem kendine olan güvenini. Demek artık Gökhan'ın bir başka sevgilisi vardı. Üstelik kandırılmıştı. İşte yine aynı şey oluyordu. Bütün erkekler babasına benziyordu. Umay durumu ilgisiz bir kişiden öğrendiğinde telefonu açıp "Doğru mu Gökhan?" diye sormuştu. Gökhan yalan söylemeden "Evet ama" diye söze başladığında Umay önce telefonu, ardından da interneti kapatmıştı. Umay'ın gözünde bir anda her şey bitmişti. Tarihte, Umay'ın tarihinde birdenbire ortaya çıkan o ilk ve büyük bahar, yine birdenbire kış ile cehennem karışımı, dondurucu ve yakıcı bir hayal kırıklığına dönüşmüştü. Derinden sarsılmıştı. Neredeyse aralıksız 2 gün sarsıla sarsıla ağladı. Yemeden içmeden kesilip sürekli ağlamaya başladığında Gülşen Hanım şaşırdı. Ne olup bittiğini anlamak istedi. Umay hıçkırıklar arasında "İstediğin oldu anne. Gökhan'la ayrıldık" dedi. Gülşen Hanım ne diyeceğini bilemedi. Kızının Gökhan'la evlenmesini istemiyordu ama ortaya çıkan bu durum karşısında çok üzüldü. Umay ne olup bittiğini anlatmamıştı. Gülşen Hanım "Ben mi sebep oldum?" diye kendini suçladı. Defalarca sarıldı, öptü Umay'ı, fayda etmedi. Umay açısından her şey bitmişti. Gökhan için ise hiçbir şey bitmemişti. Gökhan günlerce acı içinde sabırla Umay'a mail atıp mesaj çekip durdu. Cevap gelmiyordu. 43. Alamet. Günler geçti, Eylül sonu gelmişti. Yapraklar sararmaya başladı, havalar serinledi, uzun vadide göçmen kuşlar gitti. Göçmen kuşlarla birlikte yazlıkçılar da, yöre halkının deyişiyle pazarcılar da birer ikişer ayrılmaya başladılar vadiden. Arkadaşları alayim-i semadan hiçbir haber alamamışlardı. Yakalandığını ya da uzaklara gittiğini düşündüler. Alayim-i sema gerçekten çok uzaklara gitmişti. Alayim-i semayı koleksiyonuna katan Necati yakalanmamış, onu kermanı ve daha pek çok kelebeği uzak ülkelere satmıştı. Umay Gökhan'la iletişimini kesmişti, epeydir görüşmüyorlardı. İkisi de derin bir yas içindeydi. Yaslanacakları, ellerinin değeceği hiçbir şey kalmamıştı. Kendilerini yalnız hissediyorlardı. Aileleri, meslekleri, ilgileri, akılları onlara yetmiyordu. Bir anda oluşturabildikleri cennet bir anda kayboluvermişti. Bir çöl bile kalmamıştı ellerinde. Umay birkaç defa belki de önemli bir şey olmadı, bir konuşsam mı diye düşündü ama onuruna yediremedi. Gökhan da maillerine, mesajlarına cevap gelmeyince gidip yüz yüze konuşsam diye düşünmeye başladı. Ancak hem Umay'ın sinirlenip terslemesinden hem de anne babasının tepkisinden çekindi. Uzun vadide yıllardır süregelmiş bir adet vardı. Yazı vadide geçirip sonbaharda şehre dönüş hazırlıklarına başlayan aileler, yola çıkmadan bir gün önce yanlarında götürecekleri eşyalarını arabalarına yerleştirir, evlerini toplarlar, süpürüp temizler ve nasıl başladığını kimsenin bilmediği bir gelenek uyarınca, ortaya çıkan çöpleri, süprüntüleri bahçede küçük bir küme halinde toplayıp ateşe verirlerdi. Bu çöp yığını yakıldığında küçük ateşin dumanı ta uzaklardan görünürdü. Bu ateşlere ve gökyüzüne doğru yükselen dumanlara insanlar çok eskilerden beri alamet derlerdi. Alamet. Alamet işaret demekti. Bu alametler insanların uzak yakın komşularına yazı bitirdiklerini, şehre dönmek üzere olduklarını işaret ederdi. Alametler bir veda ateşiydi. Komşulara ve vadiye veda işaretiydi. Eylül sonlarında bir akşamüstü ötelerde beyaz bir duman görenler, "Aa, Neşe Hanımlar veya Mustafa Beyler alamet yakmışlar. Demek dönüyorlar," derlerdi. Alametler birer dönme alametiydi. Yazın tatilin bittiğini gösterirdi. Alametler yanmaya başladığında insanların içine hafif bir ayrılma hüznü çökerdi. Sesli ya da sessiz. İnşallah kışı rahat geçirir, seneye tekrar geliriz derlerdi. Çünkü bilirlerdi ki geçmiş yıllarda bazı alametleri birileri son kez görmüşlerdi. Bu yüzden alamet yakanlar ve komşuları Allah tekrarını nasip etsin derlerdi. Bu dileklerin arkasında bakalım seneye çıkar mıyız kaygısı vardı. Yaz bittiğinde bir alamet yaktığınızda biraz kül, biraz duman kalırdı elinizde. Hayat bittiğinde de öyle. Belki de alametler hayatın da bir gün böyle biteceğini hatırlattığı için hüzün veriyordu. Umay'la Gökhan'ın evleri uzak sayılmazdı. Ancak verandaya veya balkona çıktıklarında birbirlerinin evlerini doğrudan göremiyorlardı. İki ev arasında başka evler, ağaçlar vardı. Yalnızca birbirlerinin evlerinin bulunduğu yerleri göz kararı tahmin edebiliyorlardı. Sonbahar gelip de tek tük alametler yanmaya başladığında ikisinin de birer derin kaygı saplandı yüreğine. Ya giderlerse diye. Önce Gökhan akşamları balkona çıkıp Umayların evlerinin bulunduğu yere bakmaya başladı uzaktan. Ev gözükmüyordu. Ev gözükmüyordu ama bahçelerinden bir duman yükselse görebilirdi. Derinden derine içi titremeye başlamıştı. Ya bir duman çıkarsa bahçelerinden, ya taşınırlarsa, ya görüşemezsek bir daha diye. Sonra bir akşam aynı şey Umay'ın da aklına geldi. O da Gökhanların evlerine doğru bakmaya başladı. Ya duman çıkarsa, ya giderlerse diye. Ya giderler de bir daha görüşemezsek kaygısı arttıkça Gökhan'a olan kızgınlığı, küskünlüğü azalmaya başladı. Umay ile Gökhan günlerce birbirlerinin evlerini duman çıkmaması dileğiyle uzaktan uzağa gözlediler, kaygılar içinde. Umay artık ağlamıyordu. Aklına ve yüzüne vurup geçen, nefesini kesen o dalganın, o darbenin etkisiyle ve ağladığı için özellikle gözlerinin altında iki çizgi oluşmuştu. Başka bahçelerde alametler yanıyor, dumanlar çıkıyordu. Umayların ve Gökhanların bahçesinden çıkmıyordu. Ama bir gün, belki 2 gün sonra çıkacaktı. Bütün yazlar biterdi. Bitmeyen yaz yoktu. 44. Alametlerde keramet var mı? Belki. Alem, minarenin tepesi. Alamet, alaim-i sema, hepsi de bir işaret belki. Ama ne zaman, hangisi? Her işaret dediğin gerçekten işaret mi? Kimileri alametleri, işaretleri yerde arar, kimileri gökte. Alaim-i sema kelimesi gökyüzünün işareti demekti. İnsanlar gökkuşağına alaim-i sema adını verdiler. Gökkuşağının kendilerine gönderilen bir işaret olduğunu düşündüler. Bir görüşe göre Nuh tufanı oldu. Tufan sonrasında gökyüzünde ilk kez bir gökkuşağı doğdu. Kimilerine göre 7 renkli uçember, yeryüzündeki insanlarla gökyüzü arasındaki uzlaşmanın, anlaşmanın simgesiydi. İnsanlar eğer uslu olmazlarsa tufanlar kopacaktı yine. Ama uslu olurlarsa eğer bu yağmur sonrası güzel şey sürekli süsleyecekti göklerini. İşte böyle bir işaretti gökkuşağı. Belki, sanki. Ya da kimilerine göre normal dağılım eğrisi denilen ya da Gauss eğrisi muhteşem dağılımlar vardır. Yerde, gökte, her yerde. X ve Y eksenleri arasında çok uzunlar azdır. Çok kısalar azdır. Çoğunluk orta boyludur mesela. Kimine göre evrene atılmış devasa bir imzadır her biri. Hepsi gökkuşağı gibi. Birisi paraflamış evreni sanki. Bu görüş gerçek mi? Belki, sanki emin olamazsınız. Nice insan olacakları tahmin ve kontrol etmek için yerde gökte veri aradılar kendilerince. Yıldızları, bulutları, yerdeki kimi olayları birer işaret saydılar. Gökkuşağını kasıtlı yapıldı sandılar. Oysa kanıt yoktu ellerinde. Kendiliğinden oldu hepsi belki de. İnsanlar kendilerini çok önemsediler. Evrenin merkezindeyiz sandılar. Milyarlarca galaksiyi kendilerine ait saydılar. Oysa ne yıldızlar ciddiye alır bizi, ne bulutlar. İnsanlar hayalleriyle avunurlar. 22. ayrımın sonu sayfa 216, devamı 23.